SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 14 Nisan 2022 Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda seçimlere ilişkin güncelleme ve bilgilendirici bölümlerimiz olacak. Bugünkü yayınımızda Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin bölüm ve kısa bir Covid güncellemesi bölümümüzü de dinleyeceksiniz. Bugünkü yayınımızı stüdyodan canlı gerçekleştiriyoruz. Mesajlarınızı hemen okuma imkanımız olacak. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
İyi Cuma ve Paskalya'da yaşanacak seçim kampanyası ateşkesi öncesinde adaylar sıkı bir şekilde çalışıyor. New York metrosunda dün yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren adam tutuklandı. Türkiye'de konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığında limit 250 bin Amerikan dolarından 400 bin Amerikan dolarına yükseltilecek. Resmi seçim kampanyasının birinci haftası sona yaklaşırken, anketler kararsız seçmenlerin kötünün en iyisi seçeneği olarak Scott Morrison'a yönlendiğini gösteriyor. Başbakan, ormanlık endüstrisi için 220 milyon dolarlık bir paketi açıklayacağı Tazmanya'da güne başlıyor. Yürüttüğü bu politika, büyük şehirler dışında işçi partisinden koltuk ele geçirme umuduyla, bölgesel koltuklardaki seçmenlere yönelik daha geniş bir adımın parçası. Nine Network'e konuşan Savunma Bakanı Peter Dutton, seçmenlerin Morrison'ın karakterine yönelik olumsuz görüşleri sorulduğunda hiçbir hükümetin tüm nüfusu tatmin edemeyeceği yanıtını verdi. Dutton, muhtemelen federasyon olduğumuzdan bu yana her iki taraf içinde mükemmel bir karaktere sahip olduğunu söyleyebileceğimiz yaklaşık 3 seçim oldu. Yani olması çok zor. Politik olarak düşünüldüğünde sırf bir partiye üye olduğunuz için bazı insanlar sizi asla düşünmez bile ifadelerini kullandı. Bu arada federal muhalefet lideri Anthony Albanese kampanyasının 4. gününe bugün Sydney'de başlarken İşçi Partisi yeni sağlık politikası duyurusunun eski bir vaadin yeni bir özeti olduğu iddialarını reddetti. Albanese, 50 acil tıbbi bakım merkezi için 135 milyon dolar taahhüt ediyor ve pratisyen doktor ameliyathanelerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde toplu faturalı yani bulk bill klinikler kurulacak. İşçi Partisi, pratisyen doktor klinikleri ve hastane acil servisleri arasında bir bakım katmanı olacağını söylüyor. Başbakan Scott Morrison, Albanese'in Cameron Rudd'ın lider olduğu zamandan kalma eski bir işçi partisi politikasını kopyaladığını, Albanese ise sadece sağlık çalışanlarını gözettiğini ve hükümetin bunu yapmadığını söylüyor.
I see healthcare workers close to running on empty, let down by a complacent government.
Albanese, sağlık çalışanlarının kayıtsız bir hükümet tarafından hayal kırıklığına uğratılarak başıboş kalmaya yakın olduğunu, İşçi Partisi'nin ise onları dinlediğini ve harekete geçeceğini ifade ediyor. İdari Temyiz Mahkemesi AAT'de yılda 500 bin dolara kadar olan işler, Morrison hükümeti tarafından Liberal Parti bağlantılı bireylere verildi. Koalisyon seçimlerden önce bir dizi acil olmayan görev süresi uzatmalarından dolayı eleştirildi ve atamaların çoğu 2 yıldan önce sona ermeyecek. Bu, hükümetin AAT'yi eski politikacılar, çalışanlar, parti destekçileri ve bağışçılarla doldurduğu yönündeki suçlamaların ardından geldi. Perth'te bir erkek 6 yıldan fazla bir süredir 24 çocuğu cinsel olarak taciz etmekle suçlanıyor. 47 yaşındaki kişi polisin evinde ve iş yerinde yaptığı aramalarda bilgisayar ve depolama cihazlarını el koymasının ardından geçen yıl tutuklanmıştı. Polis cihazlarda yaklaşık 3.8 milyon çocuk istismarı videosu ve görüntüsü bulunduğunu ve bunların bazılarında bu kişinin reşit olmayanlara karşı suç işlediği görüntüler olduğu iddia ediliyor. Polis yasal nedenlerle adı açıklanmayan adamın kurbanlarını aileleri ve arkadaşları aracılığıyla tanıdığını öne sürecek. Batı Avustralya polisi bu soruşturmanın eyalette şimdiye kadar yapılmış en önemli çocuk istismarı soruşturmalarından biri olduğunu söylüyor. Adam 400'den fazla suçlamayla karşı karşıya ve 22 Nisan'da mahkemeye çıkacak. Brooklyn metrosunda tren içinde 10 kişiyi vurup yaralamakla suçlanan adam, bir gün süren aramanın ardından tutuklandı ve federal terör suçuyla suçlandı. Brooklyn savcısı Brian Pierce'e göre 62 yaşındaki Frank James olaydan 30 saat önce gözaltına alındı. Savcı Pierce, James'in uluslararası veya başka türlü terör örgütleriyle bağları olduğuna dair bir işaret bulunmadığını ve olayın belirsizliğini koruduğunu da sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'daki davranışını soykırım olarak nitelendirdiği açıklamasını kabul edilemez ve ikiyüzlü olarak nitelendiren Kremlin'in ardından Amerika Birleşik Devletleri görüşünü yineledi. Rus hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı yalan uydurmakla suçladı ve işgalde sivilleri hedef aldığı iddialarını her zaman olduğu gibi yalanladı. Ancak günlük basın briefinginde gazetecilere konuşan Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın herkesin gördüklerinden bahsettiğini söyledi.
The president was speaking to what we all see, what he feels is clear as day in terms of the atrocities happening on the ground.
Psaki, başkan hepimizin gördüklerinden bahsediyordu ve sahada yaşanan vahşet açısından ne hissettiği gün gibi ortadaydı. Dün de belirttiği gibi elbette bir hukuki süreç olacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şimdi Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım olarak yaklaşık 1 milyar Avustralya dolarına eş değer bir miktarı onayladı ve batıdan gelen silahların Ukrayna'nın savaşını şimdiye kadar sürdürdüğünü ve artık dinlenemeyeceklerini söyledi. Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesine karşı uyarıda bulundu ve çatışma sona erdiğinde NATO ve Rusya arasında yakınlaşma çağrısında bulundu. Rusya ile uzun bağları olan ve açık sözlülüğüyle bilinen bir milliyetçi olan Le Pen, 24 Nisan'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u koltuğundan etmesi halinde Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çekeceğini ve Fransa'nın tüm Avrupa Birliği'ne verdiği desteği geri alacağını söyledi. Ukrayna'ya askeri yardım sorulduğunda ise Le Pen, savunma ve istihbarat desteğine devam edeceğini söyledi.
Je suis plus réservé évidemment sur la livraison.
But I have reservations about shipping weapons directly.
Ama doğrudan silah sevkiyatı konusunda çekincelerim var diyen Le Pen, çünkü bu yardım göndermekle ortak savaşa katılmak arasında ince bir çizgi. Fransa ve Almanya'yı endişelendiren şeyin savaşın başka ülkelere sıçrayıp tırmanması ve kimsenin nasıl biteceğini bilmediği bir savaşa dönüşmesi görüşünü paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, başka yerlerde krizlere aynı ilginin gösterilmediğini savunarak küresel toplumu Ukrayna'daki savaşa odaklandığı için eleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de yapılan sanal bir briefingde, Etiyopya'nın Tigray bölgesi gibi yerlerdeki düşmanlıkların korkunç olduğunu ancak medyanın buna değinmediğini söyledi. Ghebreyesus, belki de dünyanın siyah ve beyaz insanların hayatlarına eşit ilgi göstermediğini söylüyor.
The whole attention to Ukraine is very important, of course, because it impacts the whole world.
Ukrayna'ya verilen tüm dikkat elbette ki çok önemli. Çünkü tüm dünyayı etkiliyor diyen Gebrüsus. Ama bu ilginin ufak bir kısmı bile Tigray, Yemen, Afganistan, Suriye ve diğerlerine verilmiyor ve açık ve dürüst olmak gerekirse, dünya insan ırkına aynı şekilde davranmıyor. Bazıları diğerlerinden daha eşit ifadelerini kullandı. Finlandiya, NATO'ya katılıp katılmama kararını önümüzdeki haftalarda verecek. Finlandiya ve diğer İskandinav ülkesi İsveç, daha önce askeri ittifaka katılmaktan kaçınmıştı. Ancak yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, her iki ülkenin de güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. İsveçli meslektaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'nun ortak savunma ilkesinin nihai güvenlik garantisi olduğunu söyledi.
We have deepened our NATO partnership until now.
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı bir şekilde ihlak etmesinden bu yana NATO ortaklığımızı derinleştirdik diyen Sanna Marin, ortak olmakla üye olmak arasındaki fark çok açık ve öyle kalacak. Güvenlik garantisi almanın, NATO'nun 5. maddesi tarafından garanti edilen NATO'nun caydırıcılığı ve ortak savunması altında olmasından başka yolu yok sözlerini sarf etti. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığında limit 250 bin Amerikan dolarından 400 bin Amerikan dolarına yükseltilecek. Yabancılara konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığının önünü açan mütekabiliyet yasası 2013'te yürürlüğe girmişti. O dönemde Türkiye'de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk vatandaşı olma imkanı tanınıyordu. 2018'de ise Türk vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin Amerikan dolarına kadar indirilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, önüne gelene vatandaşlık verilir mi diye sordu.
Satacak bir şey kalmadı. Sanayi kuruluşlarını, yaylalarımızı, ormanlarımızı, sahillerimizi. Şimdi sıra geldi. Türkiye'nin itibarına vatandaşlığa geldi. Bir ülke kendi vatandaşlığını 400 bin dolara satar mı hiç? Kim bunlar peki? Kendi ülkesinde her türlü pis işleri yapmış birisi Türkiye'ye gelip 400 bin dolara bir konut aldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı olacak? Ağırlı mı ağırsız mı? Hırlı mı hırsız mı? Kim bunlar? Önüne gelene vatandaşlık verilir mi?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye genelinde 2021'de yabancılara 58.576 konut satıldı. Türk vatandaşlığına geçiş şartlarından birisi, Türk bankalarında en az 500 bin dolar yatırıp 3 sene çekmemek, bir diğeri de konut satışı. Türkiye'de en fazla konut alanların arasında Irak ve İran vatandaşları bulunuyor. En fazla vatandaşlık alanlar ise İranlılar. Bu arada artan konut fiyatları ile ilgili bir açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarındaki 3-4 kat artışın nedeni ham madde giderleriyle ilgili dedi. Yargıtay, Man Adası davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen cezayı bozdu. Kılıçdaroğlu 21 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde şirkete gönderdiği paralara ilişkin dekontları göstermişti. Hükümet iddiaların yalan, belgelerinde sahte olduğunu öne sürmüş, Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu müfteri ve yüzsüz diye niteleyip 1,5 milyon liralık tazminat davası açmıştı.
Man Adası, Man Adası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor.
İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım.
CHP Grup Başkan Vekili Özgün Özel, tarih önünde mahkum olunmuştur dedi.
Dediler ki bakın, biz Man Adası'nda bir yolsuzluğumuz yok. Yargıtay bu 3 davayı da bozdu, müjdeler olsun.
Tarih önünde mahkum olunmuştur. Man Adası Ağrı Dağı kadar gerçektir.
Oy çokluğuyla alınan Yargıtay kararı CHP lideri hakkındaki tazminat davalarını bozmakla yetinmedi. Yapılan tartışmada kamu yararı olduğu ve belgelerin sahteliğinin kanıtlanamadığı söylendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise kararın değerlendirileceğini belirtti.
Yargı kararı varsa bu yargı kararının gerekçesine bakılır, aklı selimle değerlendirilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından yapılan açıklamada ise Yargıtay'ın Man Adası davasında Kılıçdaroğlu'nu haklı bulduğu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, mahkeme kararları çarptırılıyor denildi. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği sorulardan sonra dün Soylu'dan açıklama geldi. Türkiye'de göçmen politikası üzerinden siyaset yapan ve oy devşirmeye çalışanlar sefildir değerlendirmesinde bulunan Soylu, Türkiye'de bulunan sığınmacıların kayıtlarına ilişkin tartışmalara yönelik ilk geldiğim günden itibaren Amerika bizim göç kayıtlarımızın peşindedir, vermedik vermeyiz de dedi. Ben devletin ağzıyla ve diliyle konuşuyorum. Altılı masadan sonra aldığınız o belgeleri büyükelçiye götürdünüz ifadelerini kullandı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kalın, yeni bir soğuk savaş dönemine girdik derken, Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor, bu savaşın etkileri 10 yıllar sürecek, gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen iftar programında basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararla 65 yaşını geçmiş olanların bu yıl COVID-19 nedeniyle hacca gidemeyeceğini açıkladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne kapatma davası açıldı. Gerekçe olarak derneğin kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek suçlaması yapıldı. Dernek suçlamaları hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialar olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda insülin ilacının artık Türkiye'de üretileceğini, diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçildiğini açıkladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 kişi daha hayatını kaybetti, 5529 yeni vaka tespit edildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 10 lira 90 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 69 euro sentin işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra genelde güneşli 21 derece, Sydney az yağış olabilir 23, Melbourne genelde güneşli 25, Adelaide parçalı bulutlu 28, Perth genelde güneşli 27, Hobart parçalı bulutlu 20, Wollongong'da yağmur ihtimali var 21, Newcastle'da ara ara yağışlar olabilir 23, Brisbane az yağmurlu 26, Cairns'da aynı az yağış olabilir 31 ve Darwin parçalı bulutlu 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Yarın ve pazartesi günü Paskalya tatili. Avustralya uzun hafta sonu tatiline girmek üzere. Banka ödemelerinizi, randevularınızı cuma ve pazartesinin tatil olduğunu göz önüne alarak ayarlamanızı öneriyoruz ve bugünkü yayınımızda neler olduğuna geçiyoruz. Bugün seçim kampanyasındaki gelişmelerle başlayacağız ve ardından erken oy kullanma konusunda bilgilendirici bir bölümümüz olacak. 21 Mayıs federal seçimleri takvimine göre erken oy sandıkları 9 Mayıs'tan itibaren açılıyor. Bugün ayrıca Ukrayna'yı konu alan bir bölüme de yer vereceğiz. Bugünkü haberlerde ve diğer güncel konularda bize mesaj gönderebilirsiniz. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Facebook adresimiz ise SBS Turkish. Reklam arasına geçmeden önce gelen mesajlardan birkaçını okumak istiyorum. Turhan Elgün Bey Sydney'den gönderdiği mesajında İşçi Partisi'ne gazetecinin biri işsizlikle ilgili soru sordu. İşsizlik rakamını bilemedi. Albanizi'nin başına gelen olayı anlatıyor dinleyicimiz. Bu sorunun altında kaldı, cevap veremedi. İşçi Partisi hiç çalışmamış, öyle gözüküyor. Oysa verilecek çok cevap vardı. Örnekse, %2'ye düşse ne olacak? Alım gücü çok düştü. Bu dinleyicimizin önerdiği cevaptı. Bir başka dinleyicimiz Necdet Bey. Eskiler denize düşen yılana sarılır demişler. Albanizi'nin hatası onun kötü bir lider olduğunu göstermez. Oy vererek denemekte fayda olabilir. Avustralya'da onlarca insan sokaklarda yatıyor. Neden liderler bu konuda bir çözüm için konuşmuyorlar? Tek söyledikleri iyi bir gelecek diyor bu dinleyicimiz. Mahmut Bey de fareler yavaş yavaş gemiyi terk etmeye başladı diyor. Buradan neyi kastettiğini bilmek zor tabii. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Haberlerin ardından bu ilk bölümde parti ve liderlerin dün ve bugünkü seçim çalışmalarına göz atalım. Muhalefet lideri Anthony Albanese, ilk salon toplantısını dün Melbourne'da düzenlediği ve sağlık alanında vaatlerde bulunduğu toplantıda gerçekleştirdi. Bu vaatlere ilişkin ayrıntıları birazdan dinleyeceksiniz. Ama muhalefet liderinin dikkat çeken bir açıklaması da oldu. İşçi Partisi daha önceki yıllarda işsizlik parası miktarının gözden geçirileceğini vaat ediyordu. Öyle görünüyor ki İşçi Partisi işsizlik ödeneğinin tekrar değerlendirilmesi politikasından vazgeçti. İşçi Partisi taraftarlarının toplandığı Melbourne'daki salon toplantısı muhalefet liderinin ilk salon toplantısı oldu. Albanese bu toplantıda sağlık alanında 135 milyon dolar harcama vaadini açıkladı. Neydi bu vaat? Bilindiği gibi kırık, çıkık veya küçük yanıklar gibi çok ciddi olmayan tedaviler için bile hastaneye gidiyoruz. Aile doktorları bu tür küçük kaza yaralanmalarını tedavi etmiyor. İşçi Partisi, ülke çapında doktor kliniklerinde bu tür yaralanmaların tedavi edileceği acil bakım klinikleri açılmasını vaat ediyor. Albanese, bu kliniklerle hastanelerinde yükünün azalacağını söyledi.
During the pandemic, we do need to have practical measures that strengthen Medicare, that take pressure off emergency departments, and that's what our announcement today will do. 50 urgent care clinics.
Seçimlerde aday olmamayı ve siyaseti bırakmayı kararlaştıran Sağlık Bakanı Greg Hunt, 2GB radyosunda Albanese'nin vaadinin Kevin Rudd hükümetinin geçmişte yaptığı vaadin ısıtılıp tekrar sofraya sürülmesi olduğunu öne sürdü.
It's a really dangerous step for the reason that it threatens general practices around the country. They tried it once, it failed and now they're trying it again.
Avustralya Tabip Odası Başkanı Omar Korshid de İşçi Partisi vaadinin fazla bir fark yaratmayacağını söyledi.
When you scratch the surface, you see a model that is piecemeal, that fragments care even more, and does nothing to improve the average patient's experience in primary care.
İşçi Partisi 2019 seçimlerinde işsizlik ödeneği miktarının yükseltilip yükseltilmemesi konusunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulacağı sözü vermişti. Job Seeker ödeneği adıyla anılan işsizlik parası hali hazırda günlük 46 dolar. Çocuğu ve eşi olmayan bir işsizin 2 haftalık ödeneği 642 dolar 70 sent. Hak savunucuları miktarın yoksulluk sınırının altında olduğunu savunuyor. İşçi Partisi lideri ödeneği yeniden değerlendirmeye almaktan vazgeçmelerinin nedenini ülkenin borç yükünün çok fazla olduğu bugünkü koşullarda işsizlik parasında bir artışa gitmenin çok pahalı olacağına bağladı.
But the truth is, if we are fortunate enough to form government, we will form government at a time where debt's heading towards $1 trillion, whereby you can't repair all of the damage or do everything that you want to do.
İktidar cephesinde olanlara da bakalım. Hükümet, Solomon Adaları'nın Çin ile yapmaya hazırlandığı güvenlik anlaşması konusunda baskı altında. Hükümet, Solomon Adaları hükümetine resmen başvurarak bu anlaşmayı imzalamamasını istedi. Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in Solomon Adaları'yla güvenlik anlaşması imzalamasını, bu ülkenin Pasifik bölgesinde hegemonya kurma girişimi olarak değerlendiriyor. Solomon Adaları'nda kuracağı bir askeri üs veya savaş filosunu bu ülkede konuşlandırmasını Avustralya, tehdidin Avustralya'nın kapısına dayanması olarak görüyor. Pasifik Kalkınma Bakanı, Salı günü Solomon Adaları'na giderek bu ülkenin başbakanı Manashe Sogavare ile bir araya geldi ve Avustralya'nın anlaşmanın imzalanmaması talebini resmen iletti. Yayınlanan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı Pasifik'e yeterince ilgi göstermemekle suçluyor. Başbakan böyle bir durum olmadığını, Amerikalılardan bir şikayet gelmediğini söyledi.
No concerns have been raised with us to as you've outlined them and we have a very close relationship with the United States.
Başbakan, Solomon Adaları'ndan anlaşmayı imzalamamalarını istediklerini ancak bunun bu ülkeye Avustralya'nın baskı yaptığı anlamına gelmeyeceğini de ekledi.
The suggestion that somehow some seem to be making that Solomon Islands is somehow under the control of Australia, I think is offensive to the Solomon Islands.
Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı David Berger ise Solomon Adaları'nın 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bugün de stratejik önemi çok yüksek olan bir ülke olduğunu kaydetti.
Where the Solomon Islands are matters. It did then, it does now. Still strategic. Their location matters.
Seçim kampanyasının 4. gününde liderlerin programı şöyle. Başbakan Morrison bugün Tazmanya'da. Muhalefet lideri Anthony Albanese ise New South Wales'te Hunter bölgesinde kampanyasına devam ediyor.
SBS Türkçe Facebook'ta haberlerimizi paylaşın.
Bölümün içinde duyduğunuz o uygunsuz ses için, boğaz temizleme sesi için özür dilerim. Gözümden kaçmış, temizlemeyi unuttuğum bir bölüm. Evet, 21 Mayıs federal seçimlerine ilişkin bazı duyurularla devam etmek istiyorum ki bunlar önemli. Seçimde oy kullanmak için AEC yani Australian Electoral Commission'da seçim kütüğüne kayıtlı olmanız gerekiyor ve bu işlem için zaman hızla azalıyor. Seçim kütüğüne kayıtlı değilseniz 21 Mayıs'ta oy kullanamazsınız. Seçmen olarak kaydolmak veya seçim kütüğündeki bilgileriniz değişmişse bu bilgileri güncellemek için 18 Nisan Pazartesi günü akşam 8'e kadar süreniz var. 18 Nisan Pazartesi günü Paskalya tatili. Yani o gün posta dağıtımı yapılmayacak. Bu nedenle çok geç. Bilgilerinizi formla doldurup postalamak akıl kârı değil. En iyi yol internet üzerinden kaydolma veya bilgileri güncelleme yolu. Eğer daha önce yaşınız tuttuğu halde kaydolmadıysanız ve oy kullanmadıysanız sorun değil. Eski seçimlerde oy kullanmadığınız için ceza almayacaksınız ama kaydolduğunuz halde oy kullanmadıysanız veya kullanmazsanız cezası var. Seçmen kütüğüne kaydolabilmek için Avustralya vatandaşı olmanız gerekiyor. 18 yaş ve üzerinde de olmalısınız. Ve bulunduğunuz adreste en az bir aydır yaşıyor olmanız gerekir. 16 ve 17 yaşında olanlar da seçmen kütüğüne yazılabilir ama 21 Mayıs seçiminde oy kullanamazlar. Daha doğrusu 18 yaşına kadar oy kullanamazlar. İnternette nasıl kaydolacaksınız veya bilgilerinizi nasıl güncelleyeceksiniz? AEC'nin ana sayfasında en tepede nasıl kaydolacağınız veya bilgilerinizi yenileyeceğiniz veya bilgilerinizi nasıl kontrol edebileceğiniz konusunda sizi yönlendiren seçenekler bulunuyor. AEC internet sayfasına gidin, orada göreceksiniz. Eğer kaydoluyorsanız bir form doldurmanız istenecek. Sürücü belgeniz veya pasaport numaranız veya hali hazırda seçmen kütüğünde olan ve sizin kimliğinizi onaylayacak bir şahidi yanınızda olması gerekir. Bunlardan biri kaydolmak için yeterli. Kaydınızı kontrol etmek için bilgileri girerken, girdiğiniz bilgilerin kaydolurken girdiğiniz bilgilerle tıpatıp aynı olması gerekir. Aksi halde kontrol etmek için bilgilerinize erişim verilmez. Bizi Türkiye'den dinleyen Avustralya vatandaşları da 21 Mayıs'ta seçimde oy kullanabilir. Birinci şart, tabii ki seçmen kütüğünde kayıtlı olmak. Seçim komisyonu yurt dışındaki Avustralya vatandaşlarından posta yoluyla oy kullanmalarını istiyor. Kullanacağınız oy, pusulası Avustralya'dan gönderilecek. 21 Mayıs'ta oy kullanmak isteyen Türkiye'deki Avustralyalılar posta yoluyla oy kullanmak için seçim komisyonuna bir an önce başvurmalı. Oy pusulası paketi elinize ulaşınca içindeki kılavuzu izleyerek dolduracaksınız ve yine paket içindeki zarfa koyarak Avustralya'ya geri postalayacaksınız. Seçim komisyonu seçim gününden sonraki 13 gün süresince yurt dışından gelecek oy zarflarını kabul edecek. Yurt dışından oy kullanmak isteyenlere yönelik ayrıntılı bilgiyi AEC internet sitesinde bulmak mümkün. İki mesaj daha okuyacağım ve sonra reklam kuşağına geçeceğim. Çok şükürler olsun diyor bir dinleyicimiz. O ismini göremedim. Türkiye'de biraz da olsa adalet var. Bunu Yargıtay'ın verdiği karar ispatlamıştır diyor Mahmut Bey. Evet, Mahmut Bey'in mesajı böyle. Cumhuriyet Halk Partili Faik Öztrak genel başkanının en büyük sorun olduğunu açıklamış. Olasılıklar 1. Doğruyu söylemiş. 2. Gizli AKP'li. Evet, tadında bırakmak için bu dinleyicimizin yazdığı, ki Ali Bey galiba, diğer seçenekleri okumuyorum. Evet, mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Diğer bölümümüze geçmeden önce Mustafa Bey'in mesajını da okumak istiyorum. Bence diyor Mustafa Bey, Avustralya'da seçmen ne istediğini bilmiyor. Herkes kendi sorunlarından örnekler veriyor. Seçmenlerin yeni başbakandan ne istediğini ve bu sorunları iletecek sivil toplum kuruluşları lazım. Halk ev sahibi, yeni başbakan kiracı gibi olmalı demiş bu dinleyicimiz. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Mesajlarınızla yine devam edeceğiz birazdan. Şimdi Nilgün Kılıç'ın hazırladığı bölümde erken oy kullanma konusunda bilgiler bulacaksınız.
Avustralyalılar 21 Mayıs'ta yapılacak federal seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidecek, ancak birçoğu oylarını erken de kullanabilecek. Bir üniversitede yapılan araştırmaya göre bu erken oy kullanma eğilimi giderek daha popüler hale geliyor ve Avustralya Seçim Komisyonu'ndan elde edilen kanıtlar da bunu destekliyor. Bu yıl 21 Mayıs'ta yapılacak federal seçimde parti liderleri ve potansiyel adaylar seçmenlerle yüz yüze görüşebilecek ve daha az COVID-19 sağlık kısıtlaması olan etkinliklerde ev sahipliği yapabilecek. Seçim kampanyası gezilerinde tanışma ve selamlaşmalar, yuvarlak masa toplantıları ve diğer fotoğraf çektirme fırsatları seçmenler kimi destekleyeceklerine karar vermeden önce medyada yer alacak ve adayların kamuoyunun ilgisini çekmesine yardımcı olabilecek. Avustralya Seçim Komisyonu'ndan Ivan Ekin Smith, seçmenlerin erkenden nasıl oy kullanacakları konusunda hangi seçimleri yapacaklarının hala belirsiz olduğunu söylüyor. It's an in-person community event after all. Sonuçta bu kişisel bir toplum olayı, ama özellikle erken oylama dünyanın her yerinde, bunu sunan hemen hemen her yönetim bölgesinde yükseliyor diyen Ekin Smith, son 10 veya 15 yılda belki de insanların beklediği kadar olmasa da erken oylama tercihinin seçimden seçime yapıldığını söyledi. Erken oy kullanma seçimden önce oylama merkezinde şahsen kullanılabilir veya isteyen vatandaşlar posta yoluyla da oy verebilir. Ancak Ekin Smith çoğu kişinin sandık başında oy kullanmasının beklendiğini söyledi. Postayla oy kullanma, erken oylama gibi artmadı. Her seçimde posta yoluyla oy kullanma nüfusun yaklaşık %8'inde sabit kaldı diyen Ekin Smith, muhtemelen önümüzdeki bu federal seçimde de COVID nedeniyle bu yükselecek. Ancak bazı Avustralyalıların beklediği kadar dramatik bir artış olacağını düşünmüyorum diye konuştu. Kayıtlı oldukları şube dışında sandık merkezine 8 kilometreden fazla mesafede bulunan veya işten çıkamayacak durumda olan kişiler için erken oy verme ve posta yoluyla oy kullanma yapılabilir. Diğer nedenler arasındaysa gözaltına alınmaları veya güvenliklerinden endişe duymaları halinde dini nedenlerle bir oy verme yerine gidememeleri de sayılabilir. Tıbbi durumlar ve hamilelik de erken oy kullanmak için geçerli sebepler arasında olabilir. Ancak La Trobe Üniversitesi'nden yardımcı araştırma görevlisi Ian Tulloch, erken oy kullanmanın federal seçim kampanyasının dinamiklerini değiştirdiğini söylüyor.
In the past, say 20 years ago, before early polling,
geçmişte yani erken oy kullanımından 20 yıl önce derdim ki büyük partiler genellikle kampanyanın son haftasında son birkaç oyu kazanmaya çalışmak için büyük bir duyuru yaparlardı diyen Tulloch, şimdi ise bu duyuruları erken oylama başlamadan önce yapmak zorundalar diye konuştu. Erken oy verme dönemi seçim gününe kadar 2 hafta sürecek ve bu konuda daha fazla bilgi Avustralya Seçim Komisyonu'nun web sayfasında mevcut.
Evet, mesajlarınızla devam ediyorum. Mustafa Bey gönderdiği mesajında diyor ki Türkiye'de adalet ve hukuk sistemi çökmüş. Cumhurbaşkanı ve ailesi Man Adası'nda kurdukları sahte şirketlerle vergi kaçırdılar. Mahkeme bunu onayladı ama hala ülkeyi yönetiyorlar diyor Mustafa Bey gönderdiği mesajında. Bir mesaj daha var onun üstünde. Onu da Hacı Bey'in gönderdiği mesajda şöyle. Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddialarının gerçek olduğunu kabul ederek sarayın tepkisini çekti. Kılıçdaroğlu lehine karar veren üyelerin vah haline bekleyip göreceğiz diyor Hacı Tokdemir gönderdiği mesajında. Hayret bir şey diyor dinleyicimiz, BS Rumuzlu dinleyicimiz. Hayret bir şey. Anthony Albanese kazanacak bir amacı yok reklamında. Reklamı çok yetersiz, zayıf. Ülkenin geleceği gençler ev sahibi olamıyor. Toprakları, evleri neden yurt dışındaki zenginlere satıyorlar? Kapitalist liberaller diye sormuş bu dinleyicimiz. Ali Bey, Avustralya Çin'in Solomon Adalarına yaklaşmasına ve anlaşmasına karşı bizim Kılıçdaroğlu ne işimiz var Suriye'de, Irak'ta der diye bir karşılaştırma yapmış gönderdiği mesajında. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Mesajlarınıza birazdan devam edeceğim. Önce bir reklam arası vereceğim, sonra Covid haberlerimizle devam edeceğiz ve sonra da Ukrayna'ya yöneleceğiz. Covid haberlerinin özeti de şöyle: New South Wales'te vaka sayısı 17.856, 21 kişi hayatını kaybetti. Victoria'da vaka sayısı 10.462, 14 kişi hayatını kaybetti. Queensland'da vaka sayısı 8.754, ölü sayısı 4. Güney Avustralya 5.398 vaka, ölü sayısı 1. Tazmanya'da 1.843, ölü sayısı 2. Başkent bölgesi yani ACT'de 1.074 vaka, ölü sayısı 1. Evet, Avustralya'da son 24 saat içinde toplam ölü sayısı en azından 42 kişi. Türkiye'nin rakamını da hatırlatayım. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 5.529 yeni vaka tespit edildi. 31 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin rakamları böyle. Şimdi Ukrayna'ya ilişkin, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin bölümü dinleyeceğiz. Ondan sonra yine COVID gelişmelerine devam edeceğim.
SBS Türkçe ilesiniz.
Daha fazla ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın devlet başkanı, Rusya'yı boğmanın ters tepeceğini ve bunun küresel bir gıda kıtlığına yol açacağını söyledi. Tahmini 7.1 milyon Ukraynalı yerinden edilmişken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünyadaki mülteci krizinin Ukrayna işgal edilmeden önce de var olduğunu hatırlattı. Başbakan Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ilk kez soykırım olarak nitelendirdi. Biden, Iowa'daki bir etkinlikte yönetiminin savaş nedeniyle artan yakıt maliyetlerini durdurmak için attığı adımlar hakkında konuşuyordu. Konuşmasında Rusya'nın Ukraynalı sivillere karşı gerçekleştirildiğine tanık olunan vahşeti soykırım olarak nitelendirdi.
I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike.
Fiyatı düşürmek ve Putin fiyatını ele almak için kararnamelerle elimden gelen her şeyi yapıyorum diyen Biden, aslında Mart enflasyon verileri geldiğinden beri zaten ilerleme kaydetmiştik. Aile bütçeniz veya deponuzu doldurma kabiliyetiniz. Hiçbirimizin bir diktatörün dünyanın öteki yarısında savaş açıp soykırım yapmasından etkilenmemeliyiz ifadelerini kullandı. Biden daha önce Ukrayna hükümet yetkililerinin iddia ettiği gibi Rusya'nın eylemlerinin soykırım anlamına gelmediğini, bunun yerine savaş suçları olduğunu belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Başkan Vladimir Putin'i Ukrayna'daki savaş yerine Rusya'nın parasını ekonomisini desteklemek için harcamaya, zorlamayı amaçlayan yeni yaptırımlarla ilerliyor. Rusya'ya yaptırım stratejisi konusunda başlıca koordinatörlerinden biri olan Hazine Bakan Yardımcısı Veli Adeyemo, amacın Rusya'yı gelecekte daha az güç gösterebilecek hale getirmek olduğunu söyledi.
President Putin a few weeks ago said that in response to our sanctions, the Russian economy was going to have to transform.
Başkan Putin birkaç hafta önce yaptırımlarımıza yanıt olarak Rus ekonomisinin dönüşmek zorunda kalacağını söyledi diyen Adeyemo, bu da bu dönüşümün Rus ekonomisini değiştireceği anlamına geliyor. Ekonomisi daha az esnek, daha küçük olacak ve gelecekte daha az güç gösterebilecek. Geçen hafta veriler, Rusya'da yeni araba satışlarının %60'ın üzerinde düştüğünü gösterdi. IMF ve bağımsız kaynaklar, uygulanan yaptırımlar ve ihracat kontrolleri nedeniyle Rusya ekonomisinin zamanla küçüleceğini söylüyor. Bunlar yaptırımların işe yaradığını gösteren işaretler sözlerini sarf ediyor. Devlet Başkanı Putin ise, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceklerini söyledi. Rusya'nın uzak doğusundaki Vostok'in uzay fırlatma tesisini ziyareti sırasında konuşan Putin, operasyonun plana göre gittiğini ve Rusya'nın kayıplarını en aza indirmek istediği için yavaş ilerlediğini söyledi.
Что касается самого хода операции.
As for the progress of the operation, I can often hear questions if we can do it faster. We can. It depends on the intensity of military actions.
Operasyonun ilerleyişi ile ilgili olarak daha hızlı yapabilir misiniz diye sık sık sorular duyuyorum diyen Putin, yapabiliriz. Askeri harekatların yoğunluğuna bağlı ve askeri harekatların yoğunluğu bir şekilde kayıplarla alakalı ne yazık ki. Hedefimiz kayıpları en az indirerek tüm hedeflere ulaşmaktır açıklamasını yaptı. Askeri operasyonun tam olarak tamamlanıncaya ve belirlenen görevlerin yerine getirilmesine kadar devam edeceğini söyledi. Putin yaptırımların Batı'ya ters tepeceğini de ekledi.
If our partners aggravate the situation in the financial insurance sphere, in the area of transport, including maritime transport, then the situation will deteriorate for them, among other things.
Putin, ortaklarımız deniz taşımacılığı da dahil olmak üzere ulaşım alanındaki finansal ve sigorta durumunu ağırlaştırırlarsa, diğer şeylerin yanı sıra durum onlar için daha da kötüleşecek. Gıda kıtlığı ve dünya pazarındaki inanılmaz yüksek fiyatlar ve dünyanın her yerinde açlık kaçınılmaz olacak. Bir sonraki adım ise Batı ülkeleri de dahil olmak üzere yeni bir göç dalgası olacak diyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, milyonlarca Ukraynalı'nın bir krizle karşı karşıya olduğunu ve Ukraynalı çocukların 1/3'ünün evlerini terk ettiğini söyledi.
Nearly 7 weeks into weeks of intense hostilities continue to drive the world's fastest growing displacement crisis in recent history.
Yaklaşık 7 haftalık yoğun çatışmalar yakın tarihte dünyanın en hızlı büyüyen yerinden olma krizine neden olmaya devam ediyor diyen Dujarric, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre tahminen 7.1 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumdayken, 4.6 milyondan fazla insan da güvenlik aramak için sınırları aşmış durumda. Dün duyduğunuz gibi tüm Ukraynalı çocukların 1/3'ünden fazlası evlerini terk etti bilgisini paylaşıyor. Dujarric, su ve elektrik altyapısında meydana gelen hasarın ülkenin doğu kesiminde yaklaşık 1.4 milyon insanın suya erişimini kestiğini ve 4.6 milyon kişi içinde suya sınırlı erişimi olan kesintilere yol açtığını söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'nın küresel mülteci krizinde görünen rakamlara çok sayıda insana eklemesine rağmen sorunlu tek bölgenin ne yazık ki burası olmadığını söylüyor.
I'm sure everybody will agree here around the table is that that crisis should not make us forget everything else.
Grandi, mesaj, burada masanın etrafında herkesin hemfikir olacağı bir mesaj. Son birkaç aydır Afganistan'daki durumla yoğun bir şekilde uğraşıyoruz. Afrika'da, Batı yarımkürede büyük bir yerinden edilme içeren ne yazık ki pek çok kriz var ve bu nedenle işbirliğimizi sürdürmeye çalışıyorum diyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, on binlerce sivilin öldürüldüğünü söyledi. Bu rakam henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Barış görüşmeleri bocalarken, çatışmanın ne zaman ve nasıl sona ereceği henüz belli değil. Ancak emekli İngiliz General Richard Barons, Rus güçlerinin Donbas bölgesini kuzeyden ve güneyden aynı anda kuşatmaya çalışacağına inanıyor. General Barons, Donbas bölgesindeki zeminin daha düz, açık ve daha az ağaçlık olduğunu, bu nedenle Kiev çevresinde kullanılan Ukrayna pusu taktiklerinin daha az başarılı olabileceğini söylüyor. Emekli General, Rusların savaş başladığından beri bölgeye yolladığı kara kuvvetlerinin yaklaşık %25'ini kaybettiğini tahmin ediyor. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına göre Başkan Putin, hükümetinin şiddetli saldırılarının hedefine ulaşana kadar devam edeceğine söz verdiğinden Ukrayna'nın Mariupol şehri hala tartışmalı. Pentagon sözcüsü John Kirby, Ukrayna'nın başkentine yönelik saldırılarda çabaları engellenen Rus birliklerinin şu anda Doğu Donbas bölgesine odaklandığını, Kremlin'in Mariupol'a kimyasal bir saldırı düzenlediği yönündeki haberleri doğrulayamadıklarını söyledi.
Our assessment today is that Mariupol is still contested. And that the Ukrainians are still fighting to defend Mariupol from a Russian seizure of it.
John Kirby, bugünkü değerlendirmemiz Mariupol'un hala tartışmalı olduğu ve Ukraynalıların hala Mariupol'u Rusya'nın ele geçirilmesine karşı savunmak için savaştığı yönünde. Sosyal medyada potansiyel kimyasalların kullanıldığı hakkında yayılan raporları ise doğrulayamıyoruz. Ama açıkçası bunu ciddiye alıyoruz ve izliyoruz açıklamasını yaptı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, korkunç yanıklara neden kimyasal silah olarak sınıflandırılmayan fosforlu mühimmat kullanılmış olabileceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi üyeleri, Biden yönetiminin ve müttefiklerinin kimyasal silahların kullanılmasına seyirci kalmayacağını söylüyor.
Evet, böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik ama şu bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum aslında. Yayınımızı kapatmadan önce COVID-19'a ilişkin bu bilgiler. Victoria'da okullarda ikinci dönemden itibaren maske takma zorunluluğu kalkacak. Batı Avustralya'da COVID-19 kısıtlamaları bu sabah kaldırıldı. Mekanlarda 500 kişiden fazla kişi toplanamıyordu. Bu kural kaldırıldı ve uçak yolcularına uygulanan zorunlu hızlı antijen testi uygulaması da sona erdi. Son bir bilgi de Avustralyalı bilim insanları yeni bir COVID-19 belirleme sistemi geliştirdi. Bu sistemle 90 bin testin sonucu bir saatin altında sürede alınabiliyor. Bu süre PCR testinden daha kısa bir süre. Evet, Perşembe yayınımızın sonuna geldik. Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızı okumaya yarın devam edeceğiz. Sizlere İlkay Akkaya'dan dinleyeceğimiz Gurbet adlı parçayla veda ediyoruz. Yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün dileriz. Esen kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.